Ayrım 33, sayfa 313. Adını duyunca birkaç salise gecikmeyle de olsa buyurun diyebildi. Adamın kendisini tanıyor olması yanından geçip gitmesinden daha rahatlatıcıydı ya da rahatsız ediciydi. Karar veremedi. Uzun süredir bir adam görmemiş gibi hissetti kendini. Belki her gün etrafında onlarca erkek vardı ama adam olmak çok başka bir şeydi. Sadık yüzünü daha görünür kılacak bir hamlede hafifçe şapkasını düzeltirken 12 randevunuzum dedi. Maizar'ın yüzü güzeldi. İçinde cirit atan heyecanı baskılayıp odasına buyur etti adamı. Yerine otururken randevu defterine baktı. Adını merak etmişti. Adam kendini tanıttı. Murat Muratoğlu. Maizar gülümseyip konuya girdi. Buyurun, nedir şikayetiniz? Sadık küçük bir tebessümle bekleyip kadındaki etkisini ölçtü, gülen gözlerinin içinde kendisini gördüğüne memnun olan bir kadın vardı karşısında ve kesinlikle lezbiyen değildi. Sakince konuştu. Bir süre önce kayakta düştüm. Çok yoğun olmasa da omurgamda ve kürek kemiğimin altında bazı sabahlar basınç hissediyorum. Adam suratındaki tuhaf tebessümden kaçırdı gözlerini ve önündeki kağıda not alırken sordu Maizar. Düşmenizle ilgili tetkikler yapıldı mı? Sadık, evet. Röntgen, MR, ne varsa çekildi. Her şey sağlam. İyi bir fizyoterapiste çalışmam gerekiyor sanırım dedi. Kaldırmıyordu gözlerini defterden. Not alması bitmişti ama masanın üstündeki diğer objelerin arasında bir şey arıyormuş gibi yapıyordu. Sadık'ın küçük tebessümü bir an için büyük bir gülümsemeye dönüştü. Ama sonra ifadesini toparladı. Sadık Mahizar'ı görmeden ve ayağa kalktı. Lütfen yüzüstü uzanın demişti Mahizar. Sadık üstündeki kazağı çıkardı sakin bir hamleyle. Mahizar soyunmasını istememişti ama soyunmaya daha onu koridorda gördüğü ilk anda karar vermişti. Özge'nin bedeninde gezinmiş o ellerinin kendisine dokunabilmesi için gelmişti zaten buraya. Yüzüstü uzandı ve alnını dayadığı zeminin karanlığında gözlerini kapattı. Sıcak elleriyle kürek kemiğinin altında baskı uygularken ağrıdığında söyleyin lütfen dedi. Önünde uzanan çıplak bedenin güzelliğini görmezden gelemeyecek seviyedeydi. Kürek kemiklerinin arasına soktu parmaklarını ve baskıladı. Bir hat boyunca baskı uygulayarak omurgaya ulaştı. Murat Bey'den ses çıkmıyordu. Daha fazla baskıladı. Sadık internette bulduğu Mahizar'la Özge'nin fotoğrafını düşünüyordu. Yazın sıcağında o zamanlar uzun olan saçlarını kafasının tepesine toplamış, suratındaki komik dehşet ifadesiyle boynunu yana yatırmıştı. Özge ve arkasında kendisine saldırmak üzere olan Mahizar ve iki küçük çocuk ağızlarında takma vampir dişleriyle saldırıya hazırdılar. Ama Sadık'ın odağı resimdeki bütünlükte değil, Özge'nin boynuna dokunan Mahizar'ın parmaklarındaydı. O parmakların şimdi kendisine de dokunuyor olması yumuşaklığına bıraktı kendini. Mahizar ne kadar bastırıyor olsa da huzurla derin bir nefes aldı. Murat Bey'in aldığı nefesle parmaklarını çekti Mahizar. Çok baskılamıştı. Büyük bir ihtimalle canı acımıştı ama Sadık hemen alnını kaldırıp kibarlıktan uzak dümdüz bir sesle ''Ne oldu?'' demişti. Kendini parmaklarını baskıladığı noktaya geri koymak zorunda hissederken ''Ağrıdı mı?'' dedi. Kendini daha önce hiçbir seansta bu kadar tuhaf hissetmemişti. Hayır diye net bir cevap verirken alnını yine dayadı ve gözlerini kapadı Sadık. Birkaç saniye önce aklında canlandırmaya çalıştığı Özge'nin görüntüsünü silinip gitmişti. Omurgasına dokunan parmakların aniden değersizleşmişti. Bir hamlede dönüp kalktı. Buraya gelmesi hataydı. Mahizar'ın suratına dahi bakmadan kazağını başından geçirdi. Şapkasını aceleyle giydi ve çıkıp gitti. Mahizar tek kelime bile edemedi. Murat Bey'in odadan aniden çıkması hissettiği heyecanın yanında neredeyse doğaldı. Acaba adam anlamış mıydı kendisinde uyandırdığı ilgiyi? Acaba dokunuşundaki keyfi hissetmiş miydi? Bu yüzden mi kalkıp gitmişti? Kendini iğrenç bir tacizci gibi hissetti. Yıllar önce Özge'ye de dokunduğu ilk andan beri hiç böyle hissetmemişti kendini. 11. Can Manay, Tugay. Magazin eskisi gibi çalışmıyor demişti adam. Başka gerilla taktikleri bulmak şart diye eklemişti. Bilge bu kadar özel bir konuşmanın dinleyicisi olmaktan rahatsız bakışını Manay'dan ve Tugay'dan sakınıp sehpanın üzerindeki kurabiyelere odaklandı. Darbe denen bu dergi iyice sarstı magazin alemini. Siyasetçilerin kirli çamaşırlarına bizim şarkıcılarınkinden çok daha kokulu geldi halka. Artık herkes darbenin peşinde. Düşünsene, muhabir olarak halkı kullanıyorlar. Fotoğraflarıyla delili melili haber yapıyorlar diye açıkladı Tugay. Can sordu. Nasıl kapatılmaz böyle bir şey? Devlet mi yapıyor yoksa? Tugay, yok devlet değil. Yurt dışında yaşayan bir hackermış galiba. Arkasında CIA var diyorlar. Merkezde Kore'deymiş. Geçen sayılardan birinde başbakanın kızının fotoğrafları da çıktı. O yüzden devletin yapmadığı kesin dedi. Can bilmiyordu bu tuhaf dergide çıkan haberlerin içeriğini. Başbakanın kızının resimlerini basmaya biri nasıl cesaret edebilmişti? Ama soramadı da. Kendisini çok dışarıda hissederken bir de bunu Tugay'a belli edemezdi. Peki ne yapmak lazım dedi. Tugay düşünürken kafasını hafifçe salladı. Sanki yapılması gereken şeyleri listeden eler gibiydi. Bir anda yok oldun. Çok beklettin. Yurt dışından gelen formatlar kapladı programları. Şimdi vizyon terapi gibi programlara çıkacak ünlü kalmadı. Dediğim gibi insanlar artık siyasetin magaziniyle ilgilenir oldular. Şarkıcılarla değil. İyi düşünmek lazım dedi. Bir sağa bir sola kafasını sallamaya devam etti. Ayağa kalktı Can. Bir zamanlar merkezinde hissetti hayatın, şimdi kıyısında bile değilken hareketsiz oturmak sancı vermişti. Kendi şımarıklığıyla çıktığı döngüye nasıl gelecekti? Hayat bu kadar hızlı akarken ve her şey bu kadar hızlı değişirken dikildiği yerde düşündü. Can Malay'ı böylesine zayıf görmek, gücünü kaybetmesini izlemek, daha önce birçok kişinin başına geldiğini görse de pek ilgi çekici geldi Tugay'a. Devler bile küçülebiliyordu işte. Nasıl da zayıflamıştı. Her zaman kısa boyluydu ama bedensel ölçülerini etrafına yayılan o ışık kamufle ediyordu. Şimdi ise ışıksız. Sanki çırılçıplak duruyordu Can Manay. Kısacık boyuyla ne kadar da sıradandı. Hele yanında getirdiği bu kız tam da şu anki güçsüzlüğüne uygun. Can Manay kadınlardan ne kadar da alakasızdı. Kızın düz taban, basit ayakkabılarına bakarken Can'ın kendisine kayan gözlerini fark etti Tugay. Sanki adam aklının derinlerine dalmış, kendisiyle ilgili düşüncelerini görmüş gibi bakmıştı. Can Manay'ın sahteliğini görmekten, uzman gözlerden kaçamayacağını hissedip kamufle olmak için Bilge'ye "Siz mezun oldunuz mu?" diyebildi. Kaya gibi alanında marka olmuş bir adamdan sonra bu kıza mı kalmıştı Can'ın işleri? Gitmeden önce imajı için bu kızdan kurtulması gerektiğini ona söyleyebilirdi. Ama söyleyemeyecekti. Zaten herif bitmişti. Kız başını kaldırıp hiç gülmeden baktı Tugay'a. Bu devirde kim böyle gülümsememsiz bakabilirdi bir başkasına? Hele ki kendisi gibi ülkenin en ünlü reklamcısına. Can Manay toplantı bitti dediğinde hızla kalktı yerinden kız. Hızlıca ikisi de elini sıkıp apar topar odadan çıkıp gittiler. Arkalarından bakarken bu kadar tuhaf iki kişiyi uzun süredir bir arada görmediğini düşündü ve bir de Can Manay'ın artık ölmüş olduğunu. Asansörden inerken bakışını yere dikti Can. Bilge dikkatin kendisinde olmamasından rahat mırıldandı. Giriş yapmadan gelişmeye çalışıyorsunuz. Can kafasını kaldırdı. Ne demek istediğini anlamayarak. Nasıl derken Bilge'ye baktı. Girişi onlarca yıl önce yapmamış mıydı? Bilge açılan asansörün kapısından Can Manay'ın önden çıkmasını beklerken açıkladı. Bıraktığınız yerde çok uzak değilsiniz ama tek bir hamlede oraya gidemezsiniz. Bir adım gibi görünse de hissettirmeden küçük adımlarla ilerlemesiniz. Yoksa çabanız itici durabilir. Adımlar lazım derken binadan çıkmışlardı. Bilge yürürken konuşmaya devam etti. Ama Can durmuştu. Bilge de durmak zorunda kaldı. Parti yapsanız doğum günü partisi gibi bir şey. Can kaşları çatıldı. En son istediği şey yaşına dikkat çekip insanlara bir de yaşlandığını hatırlatmaktı. Bilge Malay'ın ifadesini fark edip düzeltti. Herhangi bir parti, büyük bir organizasyon, herkesin katılmak isteyeceği cinsten, yurt dışından davetliler, modeller, siyasetçiler, şarkıcılar, film yıldızları, karma bir grup, haber olacak bir şey, Can Manay ve partileri. Gözlerinin içi parladı Can'ın. Evet, Can Manay ve partileri. Ne kadar da doğruydu. Can yine yürümeye başladı. Bilge susmuştu. Arabaya bindiler. Yola çıktıklarında Can sordu. Doğum gününü unut. Başka neyi kutlayabilirim? Bilge düşünmeden cevap verdi. Taşınacağınız yeni evi. İşinizdeki 10. 15. yılınızı. Bir de aslında partiyi siz organize etmeseniz, sizin yerinize birileri yapsa çok daha etkileyici olur. Yani size sürpriz olsa. Can sessizleşti. Kendine döndü, düşünmeye başladı. Can Manay'ın sapkın ilgisinin kendi üzerinden çekilmesi rahatlatıcıydı. Sakin ama seri kullandı arabayı Bilge. Arada gözü Can'ın düşünen haline kaydı, ince ince. Kafasını sabitlemiş, gözünü torpidosunun bir noktasına dikmiş, kıpırtısız düşünmesine saatli bir bomba hissi verdi. Kucağında birleştirdiği iki elinin parmak uçlarını nasıl da sabitti. Bir tek baş parmakları arasına yapışıp ayırıyorlardı, nabız gibi. Kaçamak bakışlarla Manay'ı inceledi Bilge, ilginçti. Çünkü kendine benzetti. İçine girdiği düşüncenin sınırlarını belirliyordu şimdi. Dış dünyadan kopmuş, kafasının içinde gezideydi. Bakışları yol ile Manay'ın arasında gidip gelirken Manay aniden kafasını kaldırdı ve ona baktı. Göz göze gelmeleri Bilge'nin bakışını yola çevirmesini geciktirse de nihayet koparabildi bakışını Manay'dan. Vücudundan yükselen bu ısı, hızlanan kalbin basıncı, bunlar da neydi? Manay kendi organizmasını kontrol altına alırken mırıldandı. Teşekkür ederim Bilge. Bilge, tuhaf düşünceleri uyandırırcasına dokundu. Manay'ın kendi adını söyleyen sesi tekrarladı içinde. Ama gözünü yoldan ayırmadı. Ve olabilecek en soğuk tonda gerek yok dedi. Niye teşekkür edildiğini dahi aslında anlamamıştı. Aklı Manay'ın adını söyleyen sesini tekrarlayıp durdu. Sesin tınısı, harflere vurgusu, Manay'ın karanlığın siyahını ışığına çeviren gözleri. Hepsi aklında birleşti. Yanaklarındaki sıcaklığı hala hissetmekteydi ve üzerindeki bu kontrolsüz etkiyi gizlemeliydi. Her kadının Manay'da hissettiği şeyler miydi bu hissettikleri diye düşünür düşünmez tuzağın çevresinde dolanan bir kurban gibi hissetti kendini. Aklını ve duygularını toparladı. Onun kurbanı olabilecek kadar güzel bile değildi. Yanaklarındaki basınç Duru'nun düşüncesiyle tamamen geçti. Manay'ın dengesizliğini kendisine hedef almıştı. Önemli değildi. Aklında yankılanan sesi, bu adam kendinde değil düşünerek sildi. Bir can yeleği gibi Ali'yi yakaladı düşüncelerini ve nihayet Manay'ın etkisi hafifledi. Arabadan indiğinde bile bakmadı Manay'ın suratına. Direkt binaya doğru ilerledi. Manay ise Bilge'nin önüne geçmesi için sakince adımladı yolunu. Önden binaya giderken inceledi onu. Pamuklu külotunu giymiş miydi yine? Emindi. Küçücük kalçalarının organik temizliği ve pamuklu külotunun tazeliği. Bilge içeriye girmişti. Kapının önünde bekleyen güvenlikten bir sigara istedi. Adam telaşla çıkardı bir sigara, uzatıp yakmak istedi ama Can izin vermedi. Her zafer sigarası kişinin kendisi tarafından yakılmalıydı. Sigara ve çakmağı adamın elinden aldı ve binaya tüm ihtişamıyla göreceği bir açıya doğru yürüyüp sigarayı yaktı. Ne kadar uzun olmuştu iki sigarayı aynı gün yakmayalı. 12. Bilge. Bilge ne biçim zehirdi bu diye düşünürken bindi asansöre. Manay'ı bu kadar ünlü yapan şey etrafında oluşturduğu bu hissi demek. Daha önce fark etmediği, zekasından kaynaklandığını sandığı tüm ilgi, Manay'ın etrafındaki her şeyi ele geçiren enerjisiydi belki de. Aklını temizlercesine Ali'yi geçirdi düşüncelerine. Manay'ın kendi üzerinde yarattığı etkiyi silmeliydi. Acaba Ali neredeydi? Odasına gidince öğrenecekti. Gitmeyi planladıkları yemeği kaçırmıştı ve karnı çok acıkmıştı. Etraftaki restoranlar Dan bir şeyler sipariş edeceğini düşünerek el salladı Zeynep'e ve ofisine girdi. Ama masasının üstünde hazırlanmış küçük sofra ve odaya yayılan hafif yemek kokusu huzurla karşıladı onu. Daha önce kimse böyle düşünmemişti onu. Hatta daha önce kimse ona yemek almamıştı. Masaya yaklaşırken Ali'yi aramak için cep telefonunu çıkardı cebinden. O arada masadaki nota görünce tebessümle alıp okudu. Sen olmazsan olmazdı yazıyordu. Can Manay'ın el yazısıydı. Belki 10 kere okudu Bilge elindeki kısacık notu. Yemeği hazırlayanın Can Manay olduğuna inanmayarak. Nasıl bu kadar hızlı planlamıştı? Bu notu ne zaman yazmıştı? Sandalyesine oturdu. Yemekte bamya vardı. 13. Arşiv. Saatler geçmişti ama hazırlanması gereken liste hala bitmemişti. Manay'ın sürpriz partisi için gerekli olan her şeyin seçilmesi şarttı. Seçimleri Zeynep yapacaktı ve mutlaka davet edileceklerin listesini çıkarmakta Bilge'ye kalmıştı. Manay sadece hazırlanan listeyi ayıklayacaktı. Arşivden başlayarak işe koyulmuştu Bilge. Geçmişten günümüze en sadakatli hastalarını listelemişti önce. Bunun için yıllardır arşivde toplanmış, bilgisayara işlenmek için sonraya bırakılmış dosyaları bilgisayara işlemesi de gerekmişti. Bu işi yaparken Bilge'nin Zeynep'le ilgili fikirleri de değişmişti. İşini iyi yaptığı için değil, sadakati yüzünden Can onu seçmişti. Yoksa böylesine detaycı bir adamın arşivi, böylesine dağınık, böylesine düzensiz olamazdı. Her şeyin sonraya bırakıldığı bir yer gibiydi burası. Bilgisayara işlenen dosyaları gruplaması nihayet bittiğinde bayağı geç olduğuna emindi. Ama saati bilmiyordu. Grupladığı dosyaların arasında çöktüğü yerden kalktı. Bacaklarını kıvırdığı için epey uyuşmuşlardı. Çıkardığı ayakkabılarını giymeyi düşündü ama bu saatte kimse inmezdi buraya. Vazgeçti. Bedeninin ağırlığında kıvrılmış ayaklarını oynatarak rahatlattı. Gerilerek omurgasını düzeltti. Çökmekten yukarı toplanan eteğini çekiştirip düzeltti. İlk grup dosyayı alıp uyuşan bacakların üzerinde rafa ilerledi, yerleştirdi. Sonra ikinci grup. Bütün dosyaları sabırla yerleştirdi. Notladığı numaraları aldı. Köşedeki küçük masanın üstündeki bilgisayara işlemeye başladı. Omurgası bükülmekten çok ağrımıştı. Yine gerildi. Vücudundaki her kasın kanla yıkanmasına yetecek kadar açtı kollarını. Gerinirken bekledi. Kanla birlikte vücudunda dolanan oksijeni hissetti. Ayak parmaklarını kıpırdattı. Yalın ayak soğuk zemine basmak biraz da olsa rahatlatmıştı. Boynunun ağrısını geçirmek için kafasını çevirirken birden Can Manay'ı fark etti. Kapının girişinde Bilge'nin sırtını döndüğü yerde yere çökmüş, kollarını önünde bağlamış, siyahın derinliğindeki gözleri dümdüz, ilk bakışta manasız ama hemen ardında içinde kaybolunacak anlara boğulmuş gözlere bakıyordu Bilge. Ne kadar zamandır oradaydı? Ne kadar zamandır kendisini izliyordu? Ne zaman girmişti içeriye? Neden buradaydı? Aniden doğan binlerce sorunun ardından çevir kafanı diye bağırdı Bilge'nin aklı. Bakma diyordu. Bir pumamın gözlerine bakılamazdı. Can yaklaşık bir saattir hissettiği huzurdan uyandı Bilge'nin kendisini fark etmesiyle. Dümdüz baktı ona. Bilge'nin şaşkınlığını belli etmeyen akıllı yüzünü inceledi. Birkaç saniye ve sakince ama seri bir biçimde ayağa kalktı ve çekip gitti. Bilge çevirmişti kafasını Manay'ın bakışından. Ne düşündüğünü, ne düşünmesi gerektiğini bilmeden işlemeye devam etmişti dosyaları. Aklı ona ayakkabılarını giymesini söylerken, pembeleşen suratının basıncını indirmeye çalışırken kafasını tekrar çevirdi. Can gitmişti. Ayrım sonu.